ayrım elli bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 444. Karanlıkta birbirlerini avutabilmek için yan yana oturuyorlardı. Mark lambayı yakmamıştı. Yıldızların ışığı aydınlatıyordu balkonu ve bahçeyi. Birbirlerinin yüzünü ancak görebiliyorlardı. "Olacağını biliyorduk," diye fısıldadı Storm. "Ama nedense inanamıyordum. Sanki isteğim de engelleyebilirmişim gibi geliyordu." "Mark sabah erkenden babanı görmeye gidiyorum," dedi. "Bilmesi gerek." Storm başını salladı. "Evet, onlarla karşı karşıya gelmeye hazır olmalıyız." "Sen ne yapacaksın? Seni burada John'la bırakamam."
"Yanında da götüremezsin. Hele babama."
"Ziyanı yok. Mark, ben John'u alıp bizim eve dönerim. Seni orada bekleriz."
"Buraya sizi almaya gelirim. Tekrar buraya döndüğümüz zaman da karım olacaksın."
Storm ona yaslandı. "Eğer burada dönecek bir şey kalırsa," diye fısıldadı.
"Ah Mark, Mark, bunu yapamazlar. Bunların hepsini boğamazlar su altında. Bu.
Söz bulamadı, sessizleşti, Mark'a sarıldı. Bir daha konuşmadılar. Dakikalar geçti, neden sonra nazik bir öksürük sesi duyuldu. Mark doğruldu, yıldız ışığında balkonun dibinde durmakta olan Punguşe'nin kara cüssesini fark etti.
"Punguşe," dedi, "seni görüyorum."
"Jamela," diye karşılık verdi Zulu. Sesinde Mark'ın daha önce hiç duymadığı bir gerginlik vardı.
"Ben yabancıların kampına gittim," diye konuştu. "Ağaç kesenlerin, boyalı direkleri, parlak baltaları olanların."
Başını vadinin aşağılarına doğru çevirdi. Onlar da onun bakışlarını izlediler. Aşağılarda birçok kamp ateşinin parıltıları görünüyordu. Adamların gülüşme sesleri de belli belirsiz duyulmaktaydı.
"Evet," diye sordu Mark.
"Orada iki beyaz adam var. Bir tanesi genç, önemsiz biri. Öteki ise dört köşe kalın bir adam. Ayaklarına buffalo gibi sağlam basarak duruyor. Ama sessiz hareket ediyor, alçak sesle konuşuyor."
"Evet," diye sordu Mark tekrar.
"O adamı vadide daha önce de gördüm."
Punguşe birden sustu, sonra yine konuştu.
"O sana sözünü ettiğim sessiz adam. X-Hego'yu, büyük babanı vuran, o ölene kadar sigara içen adam."
Hobday sessiz, sağlam adımlarla kesilen ağaçların hizasından ilerliyordu. Baltalar şu anda sessizdi ama öğle tatili 1-2 dakikaya kadar bitecek, kesimler tekrar başlayacaktı. Çok çalıştırıyordu onları, hep işçileriyle birlikte çalışır, her birini ücretinden fazla çalıştırmaktan gurur duyardı. Dirk Courtney'in değer verdiği niteliklerinden biri buydu. Bir bu, bir de sadakati. Kesin, kuşkusuz bir sadakatle bağlıydı ona. Ne isterse istesin bu değişmiyordu. Dirk Courtney emredince soru sorulmuyordu. Hobday'in ödülü ise her geçen gün daha büyümekteydi. Daha şimdiden önemli bir adam sayılmaya başlamıştı. Yeni topraklar dağıtılmaya başlayınca ödülü tam olacaktı. Yokuşun başladığı yerde durdu. Buradan sonra dik olarak nehre doğru iniyordu arazi. Karşıya bakarken güzel yiyecekler görmüş bir obur gibi dudaklarını yaladı. Bu iş için öyle çok uğraşmıştı ki, herkes kendi tarzında çalışmıştı. Dirk Courtney onları yönetmiş, ilham vermişti. Gerçi yağmadan Hobday'in payına düşecek olan %1'in küçük bir parçasıydı ama bu da nice insanın hayalinde bile göremeyeceği değere ulaşıyordu. Dudaklarını tekrar yaladı, hiç hareketsiz ve sessiz durup göklere baktı. Bulutlar gökte gümüş dağlar gibi yığılıyordu. Onların rüzgara katılıp ilerleyişine baktı, tedirgin tedirgin kıpırdandı. Yağmur onların işini çok geciktirdi, yağacaktı da sağanaklar halinde boşalacaktı yaz yağmurları. Dikkati tekrar dağıldı, kesilecek ağaçlar çizgisinin ta ilerisinde bir kıpırtı olmuştu. Gözü hemen o harekete doğru kaydı. Kuş kanadı gibi bir kıpırtı. Hareketsiz vücudu birden gerildi. Ağaçların arasından o kız çıktı. 30 adım ileride durdu. Hobday'i görmemişti. Kendinden emin bir hali vardı. Başını bir orman hayvanı gibi yana eğmiş dinliyordu. Hafif, zarif bir duruşu vardı. Bacakları ince ve kahverengiydi. Kasları öyle sert ve gençti ki Hobday soluğunun hızlandığını hissetti. Bir gün önce onu ilk gördüğü zaman olduğu gibi.
Üzerine bol parlak renkli bir köylü eteği giymişti. İnce pamuklu bluzun önü iyice aşağıya çekilmiş, yakası iplik geçirilerek bağlanmıştı. Gerdanında teni sağlıklı bir kahverengiyle krem rengi arasındaki tonlar da değişiyordu. Sevgilisiyle buluşmaya giden bir genç kız gibiydi. Öne doğru bir adım atıp kararsız duruşunda çok tatlı bir gerginlik vardı. Hobday vücuduna ateş bastığını hissetti. Birden kendi soluklarının sesi kulağına geldi. Kız başını çevirdi, dosdoğru ona baktı. Sonra bir adım geri bastı, eli ağzına doğru gitti. 5 saniye kadar öylece baktıktan sonra davranışı birden değişti. Parmakları yüzünden çekildi, 2 elini arkasına götürüp birleştirdi. Bu hareketiyle göğüsleri ileriye fırladı, bluza dayandı, başları belli oldu. Bir kalçasını çapkın bir tavırla öne doğru itti, çenesini kaldırdı. Bakışlarını bile bile Hobday'in vücudunda dolaştırdı. Sonra tekrar gözlerine doğru yükseltti. Sözcükler kadar açık bir davetti bu. Hobday kanının kulaklarında zonkladığını duydu. Kız başını geriye attı, saçının örgüsü omzunun üzerinden savruldu. Sonra arkasını dönüp ilerlerken kalçalarını eteğinin altında bilerek yuvarladı. Omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Hobday onu üzlemek üzere adımını atmıştı bile. Kız flörtçü bir kahkaha attı, sonra sandaletli ayaklarıyla koşmaya başladı. Dönüş yapmış tepeden aşağıya iniyordu. Hobday de koşmaya başladı. 50 metre kadar ileride storm çalılar arasında onu göremez oldu. Dinlemek üzere durdu. Belki izlemekten vazgeçmiştir diye korkuyordu. O sıra yukarıdan bir hareket duydu ve içine ilk kez gerçek korku girdi. Adam onun sandığından daha hızlı hareket etmişti. Yokuştan aşağı kovalamamıştı onu. Yukarıdan izlemiş, kontrolü elinde tutmuştu. Storm tekrar koşmaya başladığı anda onun kendisinden ileride olduğunu anladı. Tepenin üzerinde daha hızlı ilerliyordu. Oradan aşağıya birden inerse karşısına çıkıp kendini tuzağa düşürebilirdi. İçinden bir panik duygusu yükseldi. Olanca hızıyla koşmaya koyuldu. Ayağının altındaki kuru otlar kaydı. Storm yuvarlandı. Kolları destek bulmak için iki yana uçtu. Bir an dizlerinin üzerinde doğruldu. Ağzından bir korku hıçkırığı çıktı. Adam onun düştüğünü görmüş bayırdan iniyordu. O kadar yakındaydı ki kare biçiminde kahverengi yüzü, kısa beyaz dişleri belli oluyordu. Sırıtıyordu suratı, hevesli bir ifadeyle. Hızlı hareket edip Storm'un kurtulmak için geçmesi gereken patikaya girdi. Mark'ın beklemekte olduğu yere varması umudunu ortadan kaldırdı. Storm ayağa fırlayarak dönüp tepeye doğru atıldı. İçgüdüsel bir hareketle adamdan uzaklaşmaya çalışmış, bu hareketiyle yardım gelecek yerden de uzaklaşmıştı. Yapayalnızdı artık. Telaşlı ayakları vahşi ormanın ıssız patikalarında, imdat istese duyulamayacak yerlerinde koşuyordu. Mark haklı çıkmıştı. Bu oyunun ne kadar tehlikeli olabileceğini söylemişti o. Ama Storm her zamanki inatçı küstahlığıyla direnmiş, onun itirazlarına gülmüş, korkularını küçümsemiş, o da sonunda istemeyerek razı olmuştu. Şimdi Storm korku içinde koşuyor, korku kalbini çarptırıyor, ciğerlerini sıkıştırıyor, bacaklarının gücünü kesiyordu. Bir an geriye kaçmaya çalıştı ama adam avını kovalayan bir tazı gibi bunu tahmin etmişti. Yolun üzerinde hazırdı. Storm yeniden koşunca kendini nehrin kıyısında buldu. Yağmurlar bu bezinin suyunu arttırmış, alanını genişletmişti. Yeşil bir görkemle akıyordu ayaklarının altında. Storm kıyıda yana dönünce karşısına çalılar çıkmıştı. Dikenler her yanı kaplıyor, yalnızca dar geçitler bırakıyordu. Oraları karanlık labirentler gibiydi. Daldığı anda yönünü kaybetti, durdu, kendi soluğu arasından dinlemeye çalıştı. Gözyaşlarının arasından görmeye uğraştı, çaresizlik içindeydi. Saçları örgüden kurtulmuş, alnına bukle bukle dökülmüştü. Yanakları al al parlıyordu. Yaşlardan gözleri ateşi varmış gibi alev alevdi. Hiçbir şey duyamadı. Kahverengi dikenler çevresini sardı, kör gibi yavaşça döndü. Korku içinde hıçkırmaya başlamıştı. Kendine dar yollardan birini rastgele seçti, kurtulma umuduyla oraya atıldı. Adam onu bekliyordu. Storm dikenler arasında kıvrılan yolun dönemecini alır almaz onunla göğüs göğüse çarpmıştı.
Uzanmış bekleyen o kalın kolları son anda gördü. Parmaklar onu yakalamak üzere kıvrık duruyordu. Bir çığlık attı, yüksek, tiz. Olduğu yerde döndü, geldiği yola kaçmak istedi. Ama o parmaklar ince pamuklu bluzunu yakalamıştı. Bluz kağıt gibi yırtıldı. Storm koşarken sırtının düzgün teni göründü, sedef gibi parladı. Adamın şehvetini daha da arttırdı. Hobday boğuk bir ses çıkardı, güldü. Storm'u yeni kokulara sürükledi. Dikenli çalılar arasında onu kovalıyordu. İki keresinde yakalayabileceği halde kaçmasına izin verdi. Parmakları bundan özel bir zevk alır gibiydi. Kedi fareyle oynar gibi oynuyordu. Onun çığlıklarından kaçmaya çalışmasından hoşlanıyordu. Ama sonunda Storm işinin bitik olduğunu anladı. Duvar gibi örülmüş, geçilmez dikenlere dayanmıştı yolu. Oraya çömeldi. Kolları yırtık bluzuna sarıldı. Nöbet geçiriyormuş gibi titremeye başladı. Yüzü gözyaşlarından ve terden sırılsıklam, kocaman lacivert gözleriyle karşısındaki adama korku içinde baktı. Hobday ona ağır ağır yaklaştı, sonra durdu. Kocaman elini onun omzuna koyduğunda Storm direnmedi. Adam hala gülüyordu ama onun da soluğu düzensizdi. Dudakları gerilmiş, dişleri şehvet ve heyecanla parıldıyordu. Ağzı Storm'unkinin üzerine kapandı. Storm kendini haykıramadı, o kara basanlardan birinde hissetti. Kısa dişler onun dudaklarını ezdi. Storm kendi kanını tattı, o tuzlu lezzeti duyunca boğulacak gibi oldu. Adamın elleri sert ve katıydı, granit gibiydi kendi ipeksi teni üzerinde. Storm hayata döner gibi oldu, onun bileklerini yakalayıp kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
''Evet'' diye homurdandı adam o kalın boğuk sesiyle. ''Savaş, benimle savaş. Evet, evet öyle işte. Mücadele et, durma.''
Sesi hipnotize edici bir korku uyandırıyordu. Storm tekrar bağırdı.
''Evet'' dedi adam. ''Öyle yap, bağır, yine bağır.''
Sonra onun vücudunu çevirdi, aşağıya doğru itti. Dizi Storm'un sırtına değdi. Vücudu bir yay gibi arkaya büküldü. Saçları sarkıp yere değdi. Gerdanı beyaz ve duyarlı biçimde gözüktü. Adam açık ağzını o gerdana gömdü. Storm kıpırdayamayacak biçimde çivilenmişti. Hobday bir eliyle o bol köylü eteğini çekip onun beline kadar sıvadı.
"Bağır!" diye fısıldadı aynı boğuk sesle. "Bir daha bağır!"
Storm korkulu bir inanmazlıkla o kalın kahverengi parmakların acıta acıta kendi vücudunu açmaya başladığını hissetti. Yumuşak tenini yırtıyordu o parmaklar sanki. Kartal pençesi gibi bağırdı bağırdı. Mark onları dikenler arasında kaybetmişti. Başı açık soluk soluğa durdu. Vücudunun her hücresiyle çalılığın salt sessizliğini dinlemeye çalıştı. Gözleri vahşi bakıyordu. Storm'un kendisini razı etmesine izin verdiği için nefret ediyordu kendinden. Bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Katildi o. Soğukkanlı, tecrübeli bir katil. Bunu bile bile genç bir kadını ona yem olarak yollamıştı. O sırada Storm bağırdı. Çalılığın yakın bir yerinden geldi ses. Mark içi rahatlayarak tekrar koşmaya başladı. Hobday onun geldiğini son anda duydu. Storm'un ince vücudunu bırakıp inanılmaz bir hızla döndü. Ağır siklet boksörleri gibi belden bükülüp eğildi, kollarını uzattı, koca omuzlarını yükseltti. Mark bir gece önce hazırlamış olduğu silahı savurdu. Dar, uzun bir deri torbaydı elindeki. Dikişleri çift dikilmiş, sonra içine kurşun saçmaları doldurulmuştu. Bir kilo geliyor, havada yaban ördeklerinin kanatları gibi ses çıkarıyordu. Mark içinden yükselen korkunç öfke ve nefretin etkisiyle onu olanca gücüyle savurdu. Hobday vuruşu yakalamak için sağ kolunu uzattı. Dirsek altındaki kol kemiği kolaylıkla kırıldı, keskin bir çatırtı sesi çıktı. Ama vuruşun hızı henüz tükenmemişti. Koldan kurtulup dosdoğru Hobday'in suratını buldu. Eğer önce kola çarpıp hızı kesilmemiş olsa bu çarpma öldürürdü onu. Yine de yüzü çöker gibi oldu, başı arkaya büküldü, boynu gerildi. Arka arkaya gidip çalılara yıkıldı, dikenler giysilerine takıldı, onu orada tuttu. Kemiksiz bir yapma bebek gibi kolları bacakları sallanarak kaldı orada. Yüzü göğsüne sarkıyor, kanlar gömleğine damlıyor, karnına doğru süzülüyor, kırmızı izler bırakıyordu.
İki taşıt aracının beklediği yere hopleyi taşırlarken yağmur da başlamıştı. Önce iri ılık damlalar halinde yağıyordu, giderek hızını arttırdı. Toprağın yüzeyine erimiş çikolata gibi bir görünüm verdi. Hopley'i ayak bileklerinden kelepçelemişti Mark. Sağlam kolu deri bir kayışla beline bağlanmıştı. Öteki kolunu kıvırıp o kayışın arasına sokmuşlardı. Mark onu yürümeye zorlamak istemişti. Ama ya numara yapıyordu ya da gerçekten yürüyecek gücü yoktu. Suratı iğrenç biçimde çarpılmıştı. Burnu şişmiş, bir yana yatmış, iki gözü de hemen hemen kapanmış, mavi çürükler içindeydi. Deri torbanın dişlerine çarptığı yerin çevresinde kurumuş kanlar vardı. Dişlerin bazıları kırılmış, diş etleri parçalanmıştı. Mark'ın öldürücü vuruşu sonucu. Punguşe ile Mark onu birlikte taşıdılar. Yağmurun altında nehri geçirip tepeye tırmandılar. Arkalarından Storm John'u kalçası üzerinde taşıyarak geliyordu. Saçları yağmurdan aldığına yüzüne yapışmaktaydı. Titreyip duruyor, karşı konmaz spazmlar geçiriyordu. Ya soğuktan ya da hala aynı şokun etkisinden. Kalçasındaki çocuk bağırıyor, o da onu dalgın dalgın okşayıp susturmaya çalışıyordu. Punguşe'nin kurduğu çardakların altına park etmiş taşıtlara geldiler. Hopley'i motosikletin yan sepetine oturttular. Mark tenteyi onun üzerine gerdi. Hem yağmurdan korumayı hem de güvenceye almayı tercih etti. Adam ceset gibi yatıyordu. Mark ilerleyip Storm'un titreyerek Cadillac'ın direksiyonu başında oturduğu yere geldi. "Punguşe'yi seninle yolluyorum," dedi onu kucaklarken. Storm'un tartışmaya ne gücü ne de isteği vardı. Mark'ın göğsüne yaslandı. "Kıyıdaki eve git, orada kal," diye talimat verdi Mark. "Ben gelene kadar oradan kıpırdama."
"Peki Mark," diye fısıldadı Storm, sonra tekrar ürperdi.
"Araba kullanacak kadar gücün var mı?" Mark kaygılıydı. Storm kendini toparladı, ona gülümseyerek başını evet anlamında salladı. "Seni seviyorum," dedi Mark. "Bu dünyadaki herkesten ve her şeyden çok seviyorum." Mark çamurlu yolda motosikletiyle öne düştü. Ana yola çıktıklarında ortalık hemen hemen kararmıştı. Ana yolda çamur deryasıydı. Yağmur hala yağmaya devam ediyordu. Kavşakta Mark motosikleti yana çekti. İnip Cadillac'a yürüdü. Storm pencereyi açmıştı. "Bu çamurda buradan Umlanga kayalarına gitmek 6 saat sürer. Sakın acele edeyim deme," dedi. Pencereden içeri uzandı. Rahatsız biçimde kucaklaştılar. Sonra Storm camı kapadı, Cadillac uzaklaştı. Arka kısmı çamurda sağa sola kayıp duruyordu. Marco'nun tepeye doğru gidişine baktı. Tepeyi aşıp stop lambaları görünmez olunca motosikletine döndü. Bir tekme vurup motoru çalıştırdı. Yan sepetteki adam kıpırdandı. Parçalanmış dudakları arasından sesi değişik çıktı.
"Seni öldüreceğim. Bana bunu yaptığın için," dedi.
"Büyük babamı öldürdüğün gibi mi?" Mark'ın sesi pek yumuşaktı. Motosiklet ilerlemeye başladı. Mark 30 mil ileride Ladyburg çatalına saptı. Yağmur altında çamurlarda kaya kaya ilerledi. İçindeki nefret ve öfke ısıtıyordu onu. Eline fırsat geçtiğinde Hobde'yi öldürmediği için kendi kendine hayranlık duymaktaydı. Bu adam ihtiyara işkence etmiş, onu öldürmüştü. Storm'a saldırmış, onu hırpalamıştı. Mark'ın içindeki intikam duyguları hala pek güçlüydü. Onu kafasından uzaklaştırmaya çalışarak motosikleti ilerletti. Ladyburg yokuşuna tırmanırken motosiklet çamurda kayıp duruyordu. Aşağıda kentin ışıkları düşen yağmurun sesi altında bulanık ve silikti. Mark generalin Lyonkop'ta olup olmadığından emin değildi ama yine de motosikleti oradaki mutfak bahçesine doğru sürdü. Pencerelerde ışıkları görünce içi rahatladı. Generalin av köpekleri peşlerinde elleri fenerli Zulularla birlikte ona doğru koştular. Mark onlara seslendi.
"Nekosi burada mı?"
Yanıt vermelerine gerek yoktu. Mark motosikletten inerken başını kaldırınca çok iyi tanıdığı o iri gövdeyi kütüphanenin ışıklı penceresinde gördü. Sean Courtney başını koca omuzları üstünde eğmiş kendisine bakıyordu. Mark eve doğru koştu. Bir yandan sırılsıklam muşambasını üzerinden çıkarmaya çalışıyordu. Generalin çalışma odasına daldı.
"Oğlum."
General onu büyük odanın ortasında karşıladı.
"Ne oldu?"
Mark'ın tüm vücudundan zafer ve amaç fışkırıyordu. "Büyük babamı öldüren adamı yakaladım," dedi sevinçle. Sean olduğu yerde durdu, ona baka kaldı.
"O adam..."
Sustu, yüzündeki korku açıktı.
Bu adam Dirk Courtney mi, oğlum mu?
Hizmetkarlar Hobday'in koca vücudunu odaya taşıdılar. Ateşin önündeki kanepeye yatırdılar.
Kim zincirledi onu böyle diye homurdandı Şan adama bakarken. Sonra yanıt beklemeden çözün o zincirleri diye emir verdi. Ulu tanrım, suratına ne olmuş bunun?
O sırada gürültülerden uyanmış olan Ruth Courtney odaya girdi. Üzerine uzun bir sabahlık giymişti. Bonesi hala çenesinin altından bağlıydı.
Tanrım diyerek Hobday'a baktı. Kolu kırık, belki çenesi de.
Bu nasıl oldu diye sordu Şan.
Ben vurdum ona dedi Mark. Şan uzun süre ona sessiz sessiz baktı, sonra konuştu.
Galiba bana bütün hikayeyi anlatsan iyi olacak dedi. Başından başla.
Ruth Courtney Hobday'in parçalanmış suratıyla meşgul olurken Mark da generale anlatmaya başladı.
Adı Hobday, Dirk Courtney'in adamıdır. Yıllardır onun yanında çalışıyor. Sağ kolu sayılanlardan biri. Elbette diye başını salladı Şan. Onu tanımam gerekirdi. Yüzü şiş olduğu için tanıyamadım. Daha önce de görmüştüm.
Mark alçak sesle hızla konuşarak adamla ilgili tüm bildiklerini anlattı. Onunla Andersland'de dünyası tepe taklı olduğu gün nasıl karşılaştığından başladı.
Dirk Courtney'in yanında çalıştığını o gün sana söyledi mi diye sordu Şan. Ladybrook şeker şirketinde çalıştığını söyledi. Devam et.
Mark ihtiyarın nasıl öldüğü konusunda Punguşe'nin anlattıklarını tekrarladı. Üç adamın nasıl birlikte vadiye geldiklerini, sessiz adamın onları nasıl gizlice izlediğini, ihtiyarı nasıl vurup uzun süre ölmesini beklediğini, sonunda onu nasıl işaretsiz bir mezara gömdüklerini anlattı. Ama Şan başını iki yana sallayıp kaşlarını çattı. Hobday de kanepede kıpırdandı, doğrulmaya çalıştı. Şişmiş, çarpılmış suratı kımıldadı. Çenesinden sesi zor anlaşılır biçimde çıktı.
Sersem zenci yalan söylüyor dedi. Çaka kapısına ilk kez 3 gün önce gittim ben.
Şan Courtney'in kaygısı yüzünden açıkça okunuyordu. Mark'a döndü.
Sen bu adama vurduğunu söylüyorsun. Bu yaralardan sorumlu olduğunu söylüyorsun. Bu nasıl oldu?
Vadiye geldiğinde Punguşe onu tanıdı. John Anders'ı vuran adam olduğunu anladı. Ben onu kampından ayırmak, uzaklaştırmak için bir hile düzenledim. Sonra Punguşe ile ikimiz onu yakaladık, buraya getirdim.
Yarı ölü hale soktuktan sonra mı diye sordu Şan.
Mark'ın yanıtını beklemedi.
Oğlum, bence kendini çok güç bir duruma soktun. Bu iddiaları destekleyecek zerre kadar kanıt göremiyorum. Yasa bir adamı bunlara dayanarak mahkum etmez. Öte yandan sen birine saldırıp tehlikeli biçimde yaralamış, sonra da onu kaçırmış oluyorsun.
''Yoo, kanıtım var.'' dedi Mark hemen.
Şan sert bir sese ''Neymiş?'' diye sordu. Kanepedeki adam iğrenç suratını Şan'a çevirdi.
''Yalan!'' diye bağırdı. Sesine yeni bir güven gelmişti.
''Sen sus.'' Şan ona elini salladı. Tekrar Mark'a baktı. ''Kanıt?'' diye sordu.
''Kanıtım Dirk Courtney'in bu adamı öldürmesi olacak. Biz onu serbest bıraktığımız anda ya öldürecek ya da öldürtecek.''
Hepsi Mark'a şaşkınlık içinde baktılar. Mark ciddi bir sesle devam etti.
Dirk Courtney nasıl çalışır hepimiz biliriz. Yoluna çıkanı, kendisine tehlike oluşturanı hemen yok eder.
51. ayrımın sonu. Sayfa 454.